Ayrım 3.
Sokrat'a göre insanın kendi hayatını ahlaki bir perspektiften incelemesinin veya günlük hayatında kişisel ahlaka yer vermesinin ilk ve en önemli adımı özgür, ahlaklı ve yetişkin bir insan olarak nerede bulunduğu ve nasıl biri olduğu hakkında dürüst olması ve bunların sorumluluğunu üstlenmesiydi. Sokrat, insanın kendini dürüst bir biçimde ve ahlaki açıdan sorgulamasına bu kadar önem vererek, antik Yunan dünyasında herkes tarafından çok iyi bilinen kendini bil ilkesini de tekrarlamış oluyordu. Ama bu ilkeyi sadece tekrarlamakla kalmıyor, aynı zamanda anlamını çok derin bir biçimde değiştiriyordu. İşte burada Sokrat'ın öğretisinin ve örneğinin ihtişamının yanı sıra aynaya bakma tartışmamızın en önemli başlangıç yerini de görmekteyiz. Antik Yunanlılar tarafından en kutsal yer sayılan Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinin üzerinde yazan iki kutsal parola'dan biriydi. Kendini bil. Yeri gelmişken söyleyeyim, ikinci parola da hiçbir şeyde aşırıya kaçma idi. Bu cümle insan hayatında orta yolun ve dengenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyordu. Sokrat'tan önce kendini bilin geleneksel yorumu şöyle bir şeydi. Toplumdaki yerini, statünü ve görevlerini bil ve bunlara bağlı kal. Doğuştan sana ait olmayan ya da ilahi emirle sana verilmeyen toplumsal bir konumu zorla ele geçirmeye çalışma. Bu yorumun etkisine en çok siyasi bir gücü ya da serveti bulunmayanların, yani Atina'da aristokrat ailelerin oluşturduğu küçük bir grubun dışında kalan herkesin oluşturduğu alt sınıfın hissettiği açıktır. Bu nedenle, demirci, çiftçi ya da çok daha aşağı konumda olan bir köleyseniz, sizden beklenen şey en iyi demirci, en iyi çiftçi ya da en iyi köle olmanızdı. Bundan fazlası beklenmiyordu. Sokrat'ın en büyük ve en kalıcı miraslarından biri ki en sonunda bunun uğruna hayatını vermişti, kendini bilin anlamını içe doğru çevirmek olmuştu. Bir başka deyişle Sokrat, Atina yurttaşlarına, genellikle de aristokratlara, kendilerini bilmeleri için hayatlarını incelemelerini tavsiye ettiğinde onları sosyal statü ve zenginlik gibi harici koşullara daha az zaman harcamaya ve daha az önem vermeye, aslında önemli olan şeylere, yani erdem, hakikat ve ahlaklı bir karakter gibi içsel hedeflere daha fazla zaman harcamaya ve daha fazla önem vermeye teşvik ediyordu. Sokrat kendi öğretisini savunurken bu konuyu şöyle anlatır. Felsefeden, antik Yunanca'da bilgelik sevgisinden, size tavsiyelerde bulunmaktan ve karşılaştığım her birinize hakikati söylemekten, bunu da kendi alışkın olduğum sözcüklerle yapmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Diyeceğim ki, dostum, paraya pula önem vermekten ve bunları olabildiğince çok miktarı ele geçirmeye çalışmaktan, şan ve şöhret peşinde koşmaktan utanmıyor musun? Hikmet ve hakikati düşünmemekten, ruhunu ya da karakterini önemsememekten ve onu olabildiğince iyi bir hale getirmek için çabalamamaktan utanmıyor musun? Bütün yaptığım sizleri, yaşlı genç demeden, bedenlerinize ve paraya, ruhunuz veya karakteriniz ve onu olabildiğince iyi bir hale getirmek kadar önem vermemeye teşvik etmektir. En önemli şeyleri anlatan ve gerçekten büyük olan tüm öğretmenler gibi Sokrat da diğerlerine aynaya bakmaya ve kendilerine ruhlarının, karakterlerinin gelişimi ile ilgili içe işleyen sorular sormaya teşvik ediyordu. Sokrat gibi usta öğretmenler bizi kendimize şu gibi sorular sormaya yönlendirirler. Daha iyi bir insan olmayı umursamazsam ve bunun için çabalamazsam, bu halim bırakın karakterimi, hayatımın durumu ile ilgili olarak ne anlama gelir? Toplumumuz bir bütün olarak, müşterek ruhunun gelişimini önemsemekten vazgeçerse ne olur? Kendimizi içsel olarak geliştirmenin, hayatımızın en önemli meselesi olması gerekmez mi? İnsanların bazılarının, çoğunun veya hepsinin ahlaki durumundan fazlasıyla memnun bir hale gelmiş olup olmadığı ya da onların içsel gelişime önem vererek bu yönde çaba gösterip göstermediklerini bu tartışma boyunca ele almayacağız. Çünkü başkaları adına bu sorulara cevap verebileceğimiz sanısına kapılmamalıyız. Ama bu soruları kendimize sorabilir ve cevap verebiliriz. Bunu yapmalıyız da. Öyleyse Sokrat'ın uyarısını ciddiye alalım ve aşağıda yer alan soruları dürüstçe cevaplayarak aynaya bakma sürecimizi başlatalım. Karakterimi geliştirme konusunda kendimden fazlasıyla memnun bir hale geldim mi? Gündelik hayattaki diğer amaçlara kendimi kaptırıp, karakterimin gelişmesi için hiç zaman ve çaba harcamaz bir hale geldim mi? Görünüşümü, popülaritemi veya banka hesabımı geliştirmek için harcadığım zaman ve enerji, karakterimi geliştirmek için harcadığım zaman ve enerjiye oranla ne kadar? Hayat tarzım çok yerleşmiş durumda. Şimdiki halimden, buna hatalarım da dahil, memnunum. Bu nedenle kendimi geliştirme zahmetinin için gireyim, türünden bir tavır geliştirdim mi? Karakterimde gelişme için ne kadar yer bulunduğunu farkında mıyım ya da bunu öğrenmek için zaman ayırdım mı? Kişisel ahlakı ne ölçüde önemsiyor ve daha iyi bir insan olmak için ne kadar çabalıyorum? Karakterimi geliştirmek için gerekli olan zaman, düşünce ve enerjiyi harcamayı ne kadar istiyorum? Bu sorulardan birine ya da birkaçına dürüstçe ve alçak gönüllü bir biçimde, "Ah işte bu soru tam benim durumumla ilgili" demeyen bir kişiye bile rastlamadım. Bu sorulardan birkaç tanesi beni de yakından ilgilendiriyor. Sürekli olarak ahlak ve karakter konularında yazmama, ders vermeme ve konuşmama rağmen mesleki ve kişisel sorumluluklarımın koşuşturması arasında kendime aynaya bakıp bu soruları sormayı hatırlatmak zorunda kalıyorum. İşin konuşma kısmını çok iyi becerenlerin, yapma kısmını da iyi becermesi gerektiğini savunacak ilk insanlardan biri benim. Peki siz ne durumdasınız? Aynaya bakarken atmamız gereken ilk ve pek hoş olmayan adımlardan biri, karakterimizde bulunan ve düzeltilmesi gereken belirli yerleri, yani karakterimizdeki kusurları ve zayıflıkları, saptamak ve bunları kabul etmektir. İşin aslına bakılırsa benliğimizin bu bölümleriyle uğraşmadan hiçbir kayda değer ilerleme sağlanamaz. Kitabın bir sonraki bölümünde de bu işi yapacağız. Sizi şimdilik bu konuyla ilgili 4 adet etkileyici aforizma ile baş başa bırakıyorum. Bunların ilk ikisi 19. yüzyılın ünlü İskoç yazarlarından Thomas Carlyle ve Robert Louis Stevenson'a ait. Son iki aforizma ise 17. yüzyıl İspanyol Cizvit papazı Baltazar Gracian'a ait. En büyük hata, hatalarının hiçbirinin farkında olmamaktır. Zayıflıktan kaçamazsın. Bir gün onunla savaşarak bu işi halletmeli ya da ölmelisin. Bu eninde sonunda olacaksa, niçin şimdi ve tam bulunduğun yerde olmasın? En büyük kusurunu bil. İnsanda her yetenek bir hata ile dengelenmiştir. Ona teslim olursan seni bir diktatör gibi yönetir. Onu tahttan indirmeye, önce onu dikkate alarak başlayabilirsin. Onu yenmeye, onu teşhis ederek başla. Ona, onun yüzünden seni azarlayanlar kadar dikkat et. Kendi kendinin efendisi olabilmek için kendin hakkında düşünceye varman gerekir. Bu kusur teslim olduktan sonra onu diğerleri takip edecektir. Kendini tanı. Karakterini, zekanı, muhakeme gücünü ve duygularını tanı. Kendini anlamazsan kendine egemen olamazsın. Yüzünü görebilmek için aynaya bakarsın. Ama ruhunu görebilmenin yolu kendin hakkında düşünmektir. Dış görünüşün hakkında endişelenmeyi bıraktığında da iç görünüşünün yanlışlarını düzeltmeye ve onu geliştirmeye çalış. Meseleleri akıllı bir biçimde ele almak için basiretini ve muhakeme kapasiteni ölç. Bir mücadele için ne kadar gücün olduğuna bak. Benliğinin en derin yerlerini araştır, kaynaklarını yokla. Bölüm 3. Karanlıkta neyseniz karakteriniz odur. White Modi. Antik Yunan dünyasında Heraklit'ten, Sokrat'tan ve Aristo'dan çok daha önce Lidya kralına hizmet eden bir çobanla ilgili bir öykü anlatılırdı. Lidya çok eski zamanlarda Anadolu'da kurulmuş bir ülkedir. Bir gün bir çoban, korkunç bir fırtına sırasında şiddetli bir depremin yeri yardığını ve koyunların otladığı yerde büyük bir yarık meydana getirdiğini görmüş. Hayret ve merak duygularını yenemeyen çoban yarığın içine inmiş. Birçok muhteşem nesnenin yanı sıra normalden çok daha büyük olan içi boş bir bronz at görmüş. Atın penceremsi deliklerinden birine tırmanmış ve içeride dev gibi bir insan cesedinin yattığını fark etmiş. Cesedin üzerinde parmağındaki altın yüzükten başka hiçbir şey yokmuş. Çoban yüzüğü cesedin parmağından çekip çıkarmış ve kendi parmağına takmış. Sonra da yarıktan dışarı çıkmış. Birkaç gün sonra kraliyet çobanlarının sürüler hakkında rapor verdiği aylık toplantıların birinde parmağındaki bu yüzüğü farkında olmadan ters çevirmiş. Bunu yapar yapmaz da görünmez olmuş. Yanında oturan çoban arkadaşları da o sanki toplantıyı terk etmiş gibi konuşmalarına devam etmişler. Olanlar karşısında şaşkına dönen çoban yüzüğü tekrar düzeltmiş ve yine görünür olmuş. Çoban birkaç deneme daha yaptıktan sonra yüzüğün görünmezlik sağlama gücünü fark etmiş. Bu keşfini takip eden günlerde de yüzüğün gücünden sonuna kadar faydalanmış. Çok planlı ve ahlaksız bir biçimde çılgına dönmüş. Çeşitli dolaplar çevirerek kralın yakın ilişki kurduğu insanlardan biri haline gelmiş. Onun karısıyla yatmış ve kadının yardımıyla kralı öldürüp onun yerine geçmiş. Antik Yunan filozofu Eflatun, Platon, Sokrat'ın en ünlü öğrencisi ve Aristo'nun akıl hocası. Bu efsaneyi en çok bilinen eseri olan Cumhuriyet'te anlatır. Adaletin doğasını inceleyen bu eser, diyalog biçiminde yazılmıştır. Eserin başlarında bu efsanenin anlatıldığı yerde, kitabın iki ana karakteri olan Eflatun'un öğretmeni Sokrat ile kardeşi Glaukon, bir insanın neden ahlaklı olması gerektiği konusunda tartışmaktadırlar. Glaukon, tartışma sırasında bir soru sormak amacıyla bu öyküyü anlatır. Soru şudur: İnsanlar istedikleri her şeyi başkaları tarafından görünme tehlikesi olmadan yapabilecek olsalardı, nasıl biri olurlardı ve neler yaparlardı? Bu soruyu yanıtlama biçimimiz, insan doğasını nasıl gördüğümüz hakkında birçok şeyi belli eder. İnsan doğası iyi midir, yoksa kötü müdür? Yoksa her ikisinin bir karışımı mıdır? Bununla beraber bu efsaneyi size, bu derin ve tartışmalı felsefi konuya girmek için anlatmadım. Glaukon ve Sokrat'ın bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorsanız kısaca özetleyeyim. Glaukon, Sokrat ve Eflatun'un aksine insanların ahlaksızlıkları yanlarına kâr kalacağı takdirde ahlaklı davranmayacaklarını düşünmekte ve bunun iki nedeni olduğunu söylemektedir. Birincisi, insanlar doğaları itibariyle bencil ve ahlaksızdır. İkincisi de yasalar dışında insanların ahlaklı olması için iyi ve yeterince güçlü bir neden bulunmamaktadır. Sokrat ve Eflatun birçoğumuz gibi insanın kendini görünmez yapan bir yüzüğü olsa bile ahlaklı davranmak için birçok iyi nedeni bulunduğunu düşünmektedirler. İnsanların o koşullar altında ahlaklı olup olmayacakları bu kitap boyunca soracağımız en önemli sorudur. İnsan doğasıyla ilgili konular bir yana, çobanın yüzüğüyle ilgili öyküyü şu iki pratik nedenden dolayı anlattım. Birincisi, kendimizi incelemek amacıyla gözlerimizi aynaya çevirmek için. İkincisi de tartışmamızda kullanmak üzere faydalı, hatırlanması kolay ve işlevsel bir karakter kavramı oluşturmak için. Hepimiz aslında bir görünmezlik yüzüğüne sahibiz. Bu, kimsenin bakmadığı ya da kendi başımıza olduğumuz ve bir şeyler yaptığımız, yani karanlıkta olduğumuz zamanlardır. Şimdi kendinize Glaukon'un sorusunu şu şekilde yeniden sorun. Başkaları tarafından görünme tehlikesi olmaksızın istediğim her şeyi yapabilseydim, acaba nasıl biri olurdum ve ne yapardım? Hem kişisel hem de mesleki deneyimlerim bana bu soruyu bu haliyle bırakmanın bizim amaçlarımız için hala çok soyut ve fazla rahat olduğunu öğretti. Burada yapmamız gereken soruyu daha somut bir biçimde ifade etmektir. Çünkü neticede gerçekten kendimizi geliştirmek istiyorsak, bir rahatlık değil, gerçeği ve bir bakış açısını arıyoruz. Bu nedenle kendini inceleme sürecinde olabildiğince dürüst ve gerçekçi olmak için kendimize aşağıdakiler gibi belirgin somut sorular soralım. Başkaları tarafından görünme tehlikesi olmaksızın istediğim her şeyi yapabilecek olsaydım, nazik mi olurdum, kaba mı? Dürüst mü olurdum, sahtekar mı? Güvenilir mi olurdum, güvenilmez mi? Saygılı mı olurdum, saygısız mı? Sadık mı olurdum, aldatır mıydım? Kendime hakim olur muydum, olmaz mıydım? Sorumlu mu davranırdım, sorumsuz mu? Bu tarz sorular sormak bize, karanlıkta ne olduğumuzu belirleyen şeyi düşündürttüğü için çok değerli, hatta gereklidir. Peki cevap? Karakter alışkanlıklarımızdır. Yani karakterimizin iyi ve pek de o kadar iyi olmayan alışkanlıklarının bir toplamıdır. Göreceğiniz üzere bu karakter alışkanlıkları kavramı tartışmamız boyunca belirgin ve önemli bir rol oynayacaktır. Oynamalıdır da. Aynaya bakıp belli bir durumda ne yapma eğiliminde olacağımızı kendimize sorduğumuzda Aslında o durumda bilinçli olarak ne olmayı seçeceğimizi sormuyoruz. Sorduğumuz geçmiş deneyimlerimiz, buna yetiştirilme tarzımız da dahildir. Geçmiş seçimlerimiz ve şimdi her gün kullandığımız davranış kalıpları ışığında o durumda doğamız icabı ne olacağımızdır. Yani kendimize alışkanlıklarımızın ne olacağını soruyoruz. Klasik karakter alışkanlıkları kavramı, günümüzde çok yaygın olan, düşünülmeden yapılan ve genelde de istenmeyen davranışları anlatmakta kullanılan basit alışkanlıklar kavramından çok daha geniştir. Gerçekten de klasik karakter alışkanlıkları kavramı aslında Yahudi-Hristiyan geleneğinde kalbin alışkanlıkları olarak tanımlanan şeyle aynıdır. Bu kavram, kalbin alışkanlıkları bir insanın akli, iradi, duygusal ve ruhsal yeteneklerinin hepsini kapsayan harika ve bütüncül bir kavramdır. Çünkü bu yetenekler günlük hayatlarımızda sık sık gösterdiğimiz davranışlarda toplu ve somut bir biçimde ifade olunurlar. İşte ben, karakter alışkanlıklarını tam da böyle, yani her gün kullandığımız düşünme, hissetme ve hareket etme biçimleri olarak düşünmenizi istiyorum. Çağdaş bir ahlak felsefecisinin de belirttiği gibi, günlük yaşamlarımızda davranışlarımız aşağı yukarı tahmin edilebilir. Seçimlerimizde ortalama bir tutarlılık, şu değil de bu şekilde bir davranma eğilimi vardır. Daha önce gösterdiğimiz davranışlardan dolayı, benzer davranışları gelecekte de gösterme eğilimindeyizdir. Alışkanlık kavramı ile kastedilen şey şudur, belli türden hareketleri yapma eğilimi. Belli bir biçimde davranma eğilimi içinde olmamız, her zaman veya mutlaka o biçimde davranacağımız ya da her zaman alışkanlıklarımıza göre hareket edeceğimiz anlamına gelmez. Bizler robot değiliz. Ya da ahlaki açıdan söylersek, Pavlov'un köpekleri gibi her zaman ve kontrol edilemez bir biçimde belli bir uyarana aynı koşullu refleksi göstermeyiz. Evde daha yeni pişirilmiş taze bir ekmeği gördüğümüzde ya da kokusunu duyduğumuzda, ağzımızın sulanmasına engel olamayabiliriz. Ben olamıyorum mesela ama sabırsız, yalancı ya da saygısız olma eğilimlerimizi kesinlikle kontrol edebiliriz. Buna kesin bir biçimde karar verirsek ve bunun için cidden çaba sarf edersek tabii. Biz dış güçler tarafından şekillendirilmeye, pasif ve çaresiz bir biçimde boyun eğen kil topakları değiliz. Alışkanlıklarımızın ve belli bir şekilde hareket etme eğilimlerimizin aksi yönünde davranma yetisine sahibiz. Yaratılış itibariyle sabırsız biri olabilirim. Ama bu benim her zaman sabırsız davranacağım ya da davranmak zorunda olduğum anlamına gelmez. Ya da alışkanlıklarım itibariyle dürüst bir insan olabilirim. Ama yine de yalan söyleyebilirim. Arada bir bu alışkanlıklarımın aksi yönünde hareket ediyorsam, bir başka deyişle arada bir sabırlı oluyor ya da yalan söylüyorsam, alışkanlık itibariyle sabırsız ve dürüst bir insan olmayı sürdürdüğümü de belirtmek gerekiyor. Belli karakter alışkanlıklarına sahip olmak demek, belli durumlarda belli biçimlerde davranma eğiliminde olmak demektir. Kişisel alışkanlıklarımızın aksi yönde hareket etme potansiyelimiz hala bulunmakla beraber, acı gerçek şu ki birçoğumuz genelde alışkanlıklarımıza uygun bir biçimde hareket ederiz. Bu nedenle daha iyi bir insan olmaya çabalarken alışkanlıklarımızı mutlaka ciddiye almalıyız. Alışkanlıklar iyi ya da kötü olabilirler. Alışkanlıklar kelimenin ahlaki anlamında, ki biz de böyle kullanıyoruz ve kullanacağız, erdemler, iyi alışkanlıklar veya kötü alışkanlıklar olarak nitelendirilmişlerdir. Karakterimizi oluşturan ve karanlıktayken ne olduğumuzu belirleyen şey alışkanlıklarımızdır. Erdem ve kötü alışkanlıklarımızın bir toplamıdır. Çok eski zamanlardan beri bütün kültürler tarafından benimsenen bir görüşü tekrarlayan Aristo, şu sözü söylerken karakterin alışkanlıktan ibaret doğasını çok iyi fark etmiştir. İnsan neyi tekrar tekrar yapıyorsa odur. Sağduyumuz bize büyülü bir görünmezlik yüzüğüne sahip olmanın sadece geçmişte tekrar tekrar yaptığımız şeyi, yani bizde baskın olan iyi ve kötü alışkanlıkları büyütmeye ya da şiddetini artırmaya yarayacağını söylüyor. Peki böyle bir yüzüğünüz olsa sizin en çok hangi alışkanlıklarınız büyürdü ya da şiddeti artardı? Birçok insanın söylediği üzere, ki buna ben de katılıyorum, bu olasılıklar üzerinde düşünmek bizi son derece aydınlatabilir ve aklımızı başımıza getirebilir. Örneğin bir akşam geç bir vakit bir grup arkadaşla insanın kendisi hakkında düşünmesi konusunda sohbet ederken birisi bana en son yazmakta olduğum kitabı, yani elinizde tuttuğunuz kitabı sormuştu. Yarı şaka yarı ciddi bir biçimde bütün gruba, herkesin önünde karakterlerinin en belirgin iyi ve kötü huylarını söyleyip söyleyemeyeceklerini sormuştum. Herkes kabul ettikten sonra ben başladım. İyi tarafım bence sürekli olarak sözüne sadık bir insan olmamdır. Ama kötü tarafım her gün işte ve evde yaşadığım birçok durum karşısında hiç sabırlı olmamam, hiç derken abartmıyorum. Benimkini takip eden cevaplar o kadar dürüst, o kadar düşündürücü ve duygulandırıcıydı ki bu cevapları verenlerden bazıları grupta bulunan diğer insanları hemen hiç tanımıyorlardı. Derhal bir kağıt ve kalem alarak not almaya başladım. Benim arkamdan cevap verme cesaretini gösteren ilk insan 40'larında olan bir kadındı. Başka insanların duygularına karşı duyarlı olmak benim için çok kolay bir iş ama sakın gülmeyin, işler benim istediğim şekilde ilerlemeyince mızmızlanmak gibi çok kötü bir huyum var. Bu sözlere kadının kendisi de dahil herkes güldü. 30'lu yaşların ortalarında olan bir başka kadın da şöyle dedi. Çok dürüst bir insan olduğumu söyleyebilirim. Ama doğrusunu isterseniz insanları, onları iyice tanımadan yargılama konusunda çok aceleciyim. Kimse gülmedi ama birçok kişi başıyla onayladı. Kadının bu kötü alışkanlığını çok iyi anlıyorlardı. 30'lu yaşların sonlarında bulunan ve benim de iyi bir arkadaşım olan bir adam ise şöyle cevap verdi. Sanırım benim çok disiplinli bir insan olduğuma kimse itiraz edemez. Sonra şu itirafta bulundu. Ama siyasette ve toplumumuzun genelinde olup biten berbat şeyler yüzünden herkes ve her şey hakkında son derece küçümseyici ve şüpheci olmak gibi kötü bir huyumun olduğunu fark ettim. Çoğumuz onu anladığımızın bir işareti olarak başımızla onayladık ve bunda uzun bir sessizlik izledi. Sessizlik 40 yaşlarındaki harika bir kadın tarafından bozuldu. Bu kadın onu tanıyanlarca Azize olarak niteleniyordu. Kendisi hakkında şunları söyledi. Başka insanlara verecek sonsuz sevgim var galiba. Bu tamamen Tanrı'dan kaynaklanıyor. Ama bunca yıldan sonra hala konuşmadan önce düşünmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Yavaş ama emin adımlarla. Şimşek hızıyla çalışan ağzım beni hala bir sürü derde sokuyor. Bu sözler herkesi kahkahaya boğdu. Sohbetin sonlarına doğru yumuşak sesle konuşan ve 20'li yaşların sonlarında olduğu anlaşılan utangaç bir adam, bu özel konulu sohbete katılmaktan dolayı pek tedirgin olmadığı belliydi. Çok cesur bir biçimde şu sözleri bizimle paylaştı. Nezaket herhalde benim en büyük erdemimdir. Hiç düşünmeden ve özel bir çaba sarf etmeden insanlara karşı çok nazik olabilirim. Adamın sesi aniden titremeye başladı. Gözlerinde yaşlar birikti. Bunu söyleyebileceğimi hiç sanmıyordum. Çok kısa bir süre önce insanları aldatmanın benim için ne kadar kolay ve rahat olduğunu hem de çok acı bir biçimde öğrendim. Bu alışkanlığım o kadar kötüydü ki en sonunda beni ele verdi. Büyük bir mağazada 2,5 yıldır şef olarak çalışıyordum. Son bir yılda da kendi bölümümden elektronik cihazlar çalma huyuna tutulmuştum. En sonunda yakalandım ve işten kovuldum. Bana bir ceza uygulamadıkları için şanslıyım.